Ayrım 11, sayfa 87. Resmo. Musa imama yanaştı. Hocam, izin ver namazı ben kıldırayım. İmam başını salladı, cübbesini çıkarmak istedi. Musa kolunu tuttu. O beni tanır hocam. Cübbeye kavuğa gerek yok. Gözleri tabutun üzerine konulmuş beyaz duvağa takıldı. Yanına küçük bir mendil konulmuştu. Uzanıp o mendili avuçladı ve Bismillah diyerek derin bir nefes aldı. Cemaat Musa'nın arkasında saf tuttu. Güneş tepedeydi. Köyün koyu renkli kiremitlerinin üzerine bir altın ışık gibi yayılmıştı. Namazı kıldırdı, cemaate döndü. Sözlerinde dinleyenleri şaşırtan bir derin vukufun sesleri vardı. Yüce Allah diyor ki, İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın sırrıyım. Bu hüküm bize peygamberimizin bir hadisiyle bildirildi. Herkes bilsin ki üzüm kız ancak Allah ile sırrını paylaşabilir. Çünkü o Allah'ın sırrına nail olacak kadar berrak ve saf bir suydu. Mevlana'nın dediği gibi hayatın huzur aynasında tecelli eden ilahi teselli derinliğinden gelmişti. Helallik aldıktan sonra Rum kadınlara döndü. Paylaşacağı bir sırrı vardı. Bunu yumuşak sesle söylemeyi tercih etti. O sizin kardeşiniz. Duanızı eksik etmeyin. Giderken ağlamasınlar diye bana vasiyeti vardı. İsteyen varsa vedalaşsın. Rum kadınlar sıraya girdiler. İşaret parmakları ile baş parmaklarını birleştirip dudaklarına dokunduktan sonra üzüm kızın tabutuna değdiriyorlardı. İşlerini bitirince geri çekildiler. Cemaat tabutu omuzladı, kapıya yürüdüler. Musa ön kolu tutmuş cenazeyi taşıyordu. Diğer kolları tutanlar birkaç adım attıktan sonra taşımak isteyen diğerlerine sırayı devrederek geri kalıp cemaatle karışıyorlardı. Musa durdu. Cemaat durdu. İkisinin de bakışları sabit ve keskindi. Önce Vasilisi hareket etti. Tabuta doğru yanaştı. Durdu. Şerife karşısına geçip yolunu kesmişti. Vasilisi, şimdi sırası değil. Tam sırası be Şerife, tam sırası. Böyle acıya dost olmazsam kim bana artık arkadaş der ki? Vasilisi birkaç adım attı. Musa da. Şerife aralarında kalmıştı. Musa'ya döndü, bakışlarında keskin bir kararlılık vardı. Tabuta kadar geldi. Musa'nın elini tuttu. Sonra geri dönüp Vasili'ye baktı. Şerife sesini yükseltti. İkisinin de duymasını istiyordu. Benim omzuma koy tabutu. Musa şaşırmıştı. Vasilisi de donup kalmıştı. Şerife tabutu omuzladı. Herkes ne olacağını merak ediyordu. Vasilisi kollarını açarak yürüdü. Musa da kollarını açmıştı. Birbirlerine yaklaşıp kucaklaştılar. Çok mu kızdırdım seni Musa? Çok. Bir şey demeyecek misin? Unuttum her şeyi. Şerife birkaç adım attı, tabut omuzundaydı. Erkekler bir yana çekilmiş, tabutu Ortodoks ve Müslüman kadınlar birlikte omuzlamışlardı. Şerife Vasilisi'ye yanaştı. Kenara çekildi. Haydi Vasilisi, sıra sende. Omuzla bakalım. Güvercinler uçurdum gönlümün avlusundan. Önce bir güneş taşı parlıyor gözlerimde. Sonra kuş kafesleri çeviriyor etrafımı. Ve kara zindanlar doluyor odama. Ve çatık kaşlı kadın geliyor aklıma. Gözleri nane kokan bir çocuk, pişman bir ikindinin bittiği yerde boncuk boncuk geceyi hatırlatan bir ürküntü başlıyor. Ankara. Çankaya'da mevsim serindi. Bahçeye kurulmuş sofrada oturanlar üşümeye başlamışlardı. Davetlilerden hiçbirisi yüreklenip yemeğe içeride devam etmeyi söyleyecek cesareti gösteremiyordu. Sonunda Gazi Hazretleri de insandı. O da üşümüştü. Sofranın içeri taşınmasını emretti. Salih Bey'le göz göze geldi, güldü. Kaşların çatılmış, geciktim sanma, karara varmak öyle kolay değil. Unutma, karşındaki İsmet, eğer aksak bir nokta bırakırsak, 40 yıl kafamıza vurur. Büyük giriş kapısının önünde bekleyen misafirlerini sofraya gönderdi. birkaç dakika içinde döneceğini söyledi. Taşlığın yanına dizilmiş saksılarda açan sardunyaların kırmızılığını severdi. Onları seyretti. Diz çöküp sevdi. Kurumaya yüz tutmuş olanlarını eğilip temizledi. Bahçıvan paşasından utandı. Başı öne eğikti. Saksılardan kurumaya yüz tutmuş sardunyalar olması yüreğini adeta delmişti. Paşam, vallahi bu sabah temizledim. Belli oluyor, bunlar sanki ikindi kurumasına benziyor. Saksıları bahçıvana bırakıp yürüdü. Gelmesi için Salih Bey'e eliyle işaret etti. Birlikte kütüphaneye girdiler. Koltuğa oturdu, Salih Bey'i de kendi masasına oturttu. İsmet Paşa'dan gelen telgrafı tekrar okudu. Paşa Hazretleri Lozan gelişmelerini özetlemiş ve Venizelos'u telaşlı gördüğünü, bu nedenle işi biraz daha uzatırsa istediği sonuçları alabileceğini belirtmişti. Olayın özetini veren telgrafın amacı, bundan sonra nasıl davranılacağı konusunda Gazi Hazretlerinden talimat beklediğini belirtmekti. Gazi Hazretleri işin uzatılmasından yana değildi. Zamanında alınmayan kararın hayır getirmeyeceğine inanıyordu. Gecikmenin beklenen sonucu zorlayacağı endişesindeydi. Lloyd George'un bu çekişmede daima Venizelos'tan yana olacağına emindi. Bir an önce sonuca varılması için anlaşmanın hızlandırılmasını istiyordu. Salih Bey'e talimatını yazdırmaya başladı. Lozan'da Türk Murahhas Heyeti Reisi Muhterem İsmet Paşa Hazretlerinin dikkat ve takdirlerini arz edilmiştir. Tavsiyelerinizi memnuniyetle öğrendim. Takip ettiğiniz siyaseti taraflar için münasip ve milletimiz için muvafık buluyorum. Ancak ihtilaflı noktaların uzun müzakereler sonucunda bir gecikmeye sebebiyet vermesini endişe verici bulmaktayım. Bu endişelerin gelecek politikalarımız için bazı istenmeyen gecikmeler, hatta mahsurlar yaratabileceği fikrindeyim. Bu nedenle anlaşma esaslarını bir an önce sonuçlandırmanızı isabetli bulduğumu takdirlerinize arz eder, hasret ve muhabbetle gözlerinizi öperim efendim, paşam. Telgrafı Salih Bey'e bir daha okuttuktan sonra ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Salih Bey'e şefkatli bir sesle teşekkür etti. Bir an evvel telgrafı çek ve hemen sofraya dön. Sen gelinceye kadar kimsenin elini kadehe sürdürtmem. Resmo. Üzüm kızı mezara indirdiklerinde Rum kadınları derin nefeslerini boşaltarak bir kelimelik ilahi çığlığı yükselttiler. Yaşlı bir kadın öne çıkıp istavros çıkardı. Erkekler tabutun üzerine toprak atarlarken genç bir Rum kızı içinden okuduğu duanın son hükmünü yükseltti. Ölüm sırlı yaşamın sonudur. Vaftiz yeniden doğuşun ilk ışığı. Takdir Tanrı'nındır. Her takdirde ölüm ve tekrar diriliş vardır. Bu akibet kutsal ruhun nefesindedir. Bu nefeste bütün dinlerin ve inançların diriliş idraki bulunur. Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in imanı bu. Bu iman bütün ruhların günahlarını yıkar ve affeder. Tanrı bütün kullarını kucaklar ve onları bağışlar. Duayı tamamlayan genç kadın mezarlık kapısında bekleyen Vasilisi'ye yaklaştı. Elbisesini kol ağzına yerleştirilmiş beyaz mendili verdi. Sonra bütün Rum kadınları mendillerini sırayla Vasilisi'ye uzattılar. Önünde iri bir beyaz mendil ebeği oluşmuştu. Genç kız duanın son hükmüne gelmişti. Derin bir nefes aldı ve sözünü cesaretle tamamladı. Haydi, barışmanın tam zamanıdır. Vasilisi hızlanarak mezara doğru yürüdü. Sanduka yerleştirilmek üzere henüz indirilmişti. Olanca hızıyla mezara atladı, sandukanın kapağı açılmıştı. Vasilisi eğilip üzüm kızın ayağına dudaklarını değdirdi. Hıçkırıyordu. Kimse de kıpırdayacak hal kalmamıştı. Sandukanın kapağını örttü, iki avuç toprak atarak Musa'ya sarıldı. Birlikte birkaç avuç toprak daha attılar. Vasilisi hızla mezarlıktan çıktı, olanca hızıyla koştu. Gözden kayboluncaya kadar kimse nereye gittiğini kestiremiyordu. Hızla kiliseden içeri girdi. Kilise bomboştu. Vasilisi ilk kez Tanrı ile baş başa kalmıştı. Yalnızlık kutsallığın hatırını yücelten çizgideydi. Cenaze kaldırılmıştı. Kilisenin kapısı aralandı. Vasilisi geri döndüğünde şaşırdı. Şerife ile Musa karşısındaydı. Güneşin ikindi huzmeleri ikisinin gölgesini avuçlarından yakalamış, sıratın ince ve hazin çizgisine getirmişti. Birazdan üzüm kız bu korkuluksuz dar çizginin üzerinde geçecekti. Vasilisi bu sükunet cennetinin korkuluklarına tutunarak kapıya doğru yürüdü. Şerife'nin elini tuttu, Musa'ya sarıldı. ''Kızdın mı bana Musa?'' ''O nasıl söz öyle?'' ''Sadece ağlamaya utandım.'' Tekrar Vasilisi'ye sarıldı. Şerife'nin elini tutuyordu. Onun da şahitliğinden medet umar gibi gözlerinin içine baktı. Bu kez sesi daha şefkatliydi. ''Bütün kırgınlıkları unut Vasilisi. O senin ikizindi. Vaftizinizi Şerife'yle birlikte seyretmiştik. Allah'ın adıyla şeytandan uzaklaşmanın emrini ilk sizin vaftizinizde öğrendim. Üzüm kız... O zaman da güzel ve baba yiğit bir melekti. Şerife ile göz göze geldi. Tarlaları birlikte arşınladıkları günlerdeki gibi duyguları canlanmış ve yorgun bedenlerine taze ve içten bir çocukluk hissi vermişti. Vasilisi ile Penelope'nin doğumları günlerce köyün en sevinçli haberi olarak dillerden düşmemişti. Biri erkek, diğeri kız olan ikizlerin dünyaya gelişi derin sevinçler yaratmış ve köyün geceleri hep bu doğumun sevinciyle yaşanmıştı. Şerife o günlerin keyfini çocukluk günlerinin heyecanıyla anar ve her bağ bozumunda üzüm çiğnerken minik Penny'yi kucağına alır, gerdellerden üzüm suyu akıncaya kadar birlikte çiğnemenin keyfini paylaşırlardı. Kendisi de çocuk sayılırdı. Aradaki birkaç yaş farkı Şerife'ye sanki bir genç anne sorumluluğu vermiş, Penny de bir terbiyeli çocuk yumuşaklığıyla bu sorumluluğun edebinde olmuştu. Kucağında Penny olmadığı zamanlar gerdellerde üzüm çiğneyen Rum kızları Şerife'ye takılırlardı. ''Kucağın neden boş Şerife? Üzüm kıza ne oldu?'' O günden beri köyün dilinde Penny'nin adı Üzüm Kız olmuştu. Vasilisi'yi seyretti. Gözleri doluydu. Çocukluk günlerinden itibaren birlikte büyümüşlerdi. Şerife onların ablası sayılırdı. Başlarının sıkıştığı her yerde mutlaka çözüm bulan bir melek safiyeti kazanmış gibi hem kendisi mutluluk duyar hem de onları mutlu ederdi. Sırf gönlü olsun diye bacaksız Vasilisi'ye abi demiş ve sonraki günlerinde Vasili hep abisi gibi olmuştu. Vasilisi'ye sarıldı. Vasilisi. Vasilisi değil, abi. Peki, abi, eğer oğlum olsaydı senin gibi iyi huylu ve yiğit olmasını isterdim. Ama sen Penny'yi benden daha çok seviyordun. Şerife güldü. Vasilisi'nin dediği doğru değildi. İkisini de aynı duygularla seviyordu. Penny'nin Musa ile nikahlandığı gün imamın verdiği o aile nasihatini çok etkileyici bulmuş, birden heyecanlanarak koşup Vasilisi'yi elinden tuttuğu gibi sürüklercesine töreni izlemesi için köy mescidine getirmişti. O gün sen mi benim ödümü kopardın Vasilisi, yoksa ben mi senin hatırlamıyorum. Bildiğim şey Musa'yı da Penny kadar sevdiğini o gün anladığımdır. Vasilisi suskundu. Olayı bir türlü hafızasından çıkarıp atamamıştı. Hala etkisi altındaydı ve sesiyle, yüzüyle üzüm kızı görmek isteyen bir iştahlı hasret içinde kıvranmaktaydı. Gözlerindeki yaşları mavi boncuklu tülbentle sildi, koynuna yerleştirdi. Üzüm kızın kabrinden aldığı yarım avuç toprağı öptü, üzüm kızın sıcaklığı dudaklarındaydı. Serin gecenin bağrında bir ateş yakmış gibi rüzgarı derin soluklarla içine çekiyor, sonra püfür püfür eserek bütün kubbeyi ısıttığının keyfini sürüyordu. Çocukken Penny ile dere kenarında dama oynadıkları günleri hatırladı. Yüreğini titreten tek canlı Penny'ydi. Anneleri öldüğünde iki kardeş dayanışmasından başka hiçbir destekleri bulunmadığını fark etmişler ve birbirlerine sarılarak sabaha kadar dua etmişlerdi. Şerife Vasilisi'nin elini tuttu, göz göze geldiler. Sonra gözleri Musa ile buluştu. İkisi de sıcacık bakıyordu. Ne olmuştu da o Musa çıkmıştı karşılarına? Peni büyüdükçe dikkat çeken güzelliğiyle herkesin aklını başından almış, köyün sevinçli sohbetlerinin vazgeçilmez ismi olmuştu. Herkesin aklı Peni'deyken o aklının bütün düzginlerini boşaltmış, dört nala Musa'ya koşan bir kısrak kıvraklığıyla gönlünü kaptırmıştı. Ailesinin iznini almadan konuyu önce papaza açmıştı. Karşılaştığı sert tavır bile cesaretini kırmamış, duygularını annesine açtıktan sonra Musa'ya koşup her şey tamam demişti. Vasilisi o günü aklından çıkaramıyordu. Bir sabah kalktığında ev tenhaydı. Peninin kokusu kaybolmuştu. Korkuya kapıldı. Koşar adım aşağıya indi. Kahvaltı sofrası kurulmuş, çaydanlık ateşin yanına yerleştirilmişti. Masanın üzerinde gündüz ördüğü, gece çözdüğü sadakat şalının şimşir şişleri ve üç küçük çile duruyordu. Sarı, mavi ve kırmızı. Vasilisi yumakları görünce içini bir ateş sarmış ve Penelope'yi kaybettiğini anlamıştı. Musa nikahı kıyıncaya kadar Penelope'yi anasına emanet etmiş, yüz görümlüğünü taktıktan sonra adını koymuştu. Üzüm Kız. Her şey garip bir hız ve tesir içinde gelişmiş, olayın özünü kavramaya fırsat bulamadan Peni bir ilahi kudret eli değmiş gibi Üzüm Kız oluvermişti. Vasilisi merakını dindirmek istedi. Musa'ya döndü. Musa, Üzüm Kız adını nereden buldun? Bu ona en yakışan isimdi. Birden boşandı. O dimdik vuruşlu Vasilisi artık bir çocuk kadar uysallaşmış ve gözlerinin ıslak çukurlarını boşaltmaya başlamıştı. Musa'ya yaklaştı. Gözlerini tutması imkansızdı. Hıçkırıklar boğaz düğümlerini aşmış, bir feryatla hatırlayış çığlığına dönmüştü. İnan ki Musa, şimdi o tabiatın bütün güneşlerini gölgeye dönüştürecek bol ve şerbetli bir asmanın kökleri gibi toprağın derinliğine yerleşiyor. Kiliseden çıkmışlardı. Şerife gözlerindeki yaşları sildi. Elini tutup Musa'yı kucakladı. Vasilisi mezardan aldığı bir avuç toprağı öpüp gökyüzüne fırlattı. Rüzgar toprağı köyün bütün bağlarına dağıtmış gibiydi. Vasilisi ikisinin de duyacağı şekilde temennisini fısıldadı. Eğer hoşunuza giderse çocuğun adını Asma koyun. Lozan. Ares'in suratından düşen neredeyse bin parça olacaktı. Venizelos, mübadele hükümlerinin imzalanacağı toplantıya girmeden önce İsmet Paşa ile son bir görüşme daha yapmış ve sık sık öğle yemeğini yedikleri lokantada yine baş başa kalacakları bir masa ayırtmışlardı. Bu kez İsmet Paşa erken gelmişti. Venizelos'un debdebeli gelişini keyifle seyretmek istiyordu. Venizelos'un otomobili göründü. Lokantaya gidebilmelerini kolaylaştırmak için karşı kaldırıma park etti. Venizelos'un yanında sadece Ares vardı. Ares'in suratı bıkkınlık izleri taşıyordu. Venizelos'un takınmaktan hoşlandığı alçak gönüllü tavırları artık can sıkıcı buluyordu. Venizelos bazen bu görünüşünü ısrarla kullanıyor, bazen de terk ederek şaşkınlık yaratıyordu. Pişkin ihtiyar kurnazlığıyla hakkında herkesin hayaller kurmasını isterdi. Bugün farklıydı. Değişik davranışlarla şaşırtıcı olmaktan hoşlanacağı izlenimler yaratıyordu. Tuzakçılığını gizleyip kahkahalı bir saflıkla emeline ulaşmayı dört koldan planlamıştı. Ares sinirlendi. ''Neden her seferinde siz ona yol veriyorsunuz?'' ''Beni mi gözlüyorsun?'' ''Evet. Neden?'' Ares cevap vermedi. Aynı şeyin bugün de tekrarlanacağından kuşkusu yoktu. İsmet Paşa ile yapacağı görüşmenin çok önem taşıdığını biliyor ve ihtiyar kurdun başarılı çıkması için dua ediyordu. Ama her seferinde İsmet Paşa'ya gösterilen hürmeti abartılı buluyor ve bir tür itaat hissi yarattığının acısını duyuyordu. Bu kez farklı olmasını istediğini hissettirmek istedi. Ancak cümlesi yeteri kadar zarif bir ima taşımadığından Venizelos'u sinirlendirmişti. Nedir içindeki dert? Ares asıl soruyu ortaya dökmenin zamanı geldiğini düşündü. Ancak hala o ilk cesareti gösterecek noktada değildi. Bugün ya Venizelos İsmet Paşa'yı ya da İsmet Paşa Venizelos'u istediği kıvama getirecek ve mutabakat belgesi imzalanacaktı. Ares'i kırmak istemiyordu. Tekrar sordu. Nedir içindeki sıkıntı Ares? Ares cesaretini toplamıştı. Neden daima onun öne çıkmasını istiyorsunuz? Bu iltifata layık olduğuna emin misiniz? Ares rahatlamıştı. Venizelos güldü. Kapıya yaklaşmışlardı. İlk girenin Ares olmasını istedi. Kapıyı ardına kadar açtı ve başıyla içeri girmesini işaret etti. Nefesi önceden ve derinden almıştı. Hafif kahkahalı bir tonda boşalttı. Eğer av peşinde koşuyorsan Ares, önden gitmenin faydası yoktur. Arkasında kal ve kurnazca avla. Ayrım sonu, sayfa 97.